Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Factory Girls, gazeteci Leslie T. Chung tarafından yazılmış anlatı ağırlıklı bir araştırma kitabıdır, eser. Çin ekonomisinin hızlı sanayileşmesini istatistikler ya da şirket bilançoları üzerinden değil, kırsaldan Dongguan kentindeki fabrikalara gelen genç kadınların gündelik hayatı üzerinden inceler. Chung, özellikle Wu Chunmin ile Lu Qingmin adlı iki göçmen işçiyi yaklaşık 3 yıl boyunca izler. İş değiştirme, ücret pazarlığı, yatakhane yaşamı, eğitim arayışı, aile baskısı ve kentte tutunma çabaları büyük ekonomik dönüşümün insan ölçeğindeki sonuçlarını görünür kılar. Kitap, 2000'li yılların başındaki İnci Nehri Deltası üretim merkezini ele alırken köyden kente büyük göçün aile ilişkilerini, kadınların toplumsal konumunu ve emek piyasasını nasıl değiştirdiğini de tartışır. Chung kendi ailesinin Çin içindeki ve Çin dışındaki göç geçmişini de anlatıya katar. Böylece çalışma, modern Çin hakkında hem saha gözlemine hem de kişisel tarih bilincine dayanan çok katmanlı bir portre sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Dongguan, küresel üretimin soyut yüzünü işçilerin gündelik hayatına indirger. Kitabın en belirgin gücü, Çin üretim mucizesini uzak ve soyut bir ekonomik olay gibi anlatmamasıdır. Chung, dünyanın farklı yerlerinde satılan ayakkabı, çanta,
toyuncak ve elektronik ürünlerin arkasındaki üretim düzenini Dongguan çevresindeki göçmen işçilerin hayatına bağlar. Fabrikaların yalnızca çalışma alanı değil, yatakhane, yemek, disiplin, tüketim ve sosyal çevre sağlayan kapalı düzenler olduğunu gösterir. Bazı büyük tesislerde hastane, sinema ve itfaiye birimlerinin bulunması üretimin ölçeğini somutlaştırır. Ancak bu büyük ölçek işçiler açısından güvence anlamına gelmez. Uzun çalışma saatleri, sınırlı ücretler, kalabalık yaşam alanları ve sürekli iş değişimi kentteki hayatın temel koşullarıdır.
Chung burada işçileri yalnızca sömürünün pasif mağdurları olarak çerçevelemez.
Onların daha iyi ücret, daha iyi unvan ya da yeni beceriler için işten işe geçtiklerini de izler. Bu yaklaşım önemlidir çünkü ekonomik baskıyla bireysel hareket alanını aynı tabloda tutar.
Okur, düşük maliyetli küresel tüketimin çok sayıda genç insanın geçici ve rekabetçi emeğine nasıl dayandığını daha açık biçimde kavrar. İkinci olarak,
köyden kente göç, aile bağlarını koparmaktan çok yeniden pazarlık konusu yapar. Factory Girls. Kırsal göçü basitçe köyden kaçış ya da şehirde özgürleşme hikayesi olarak sunmaz. Genç kadınlar köylerinde sınırlı eğitim, düşük gelir ve dar evlilik seçenekleriyle karşılaşırken şehir onlara ücret kazanma ve kendi kararlarını verme ihtimali sağlar. Buna rağmen aileyle bağlar sürer. Kazançların eve gönderilmesi, Çin Yeni Yılı döneminde köye dönüşler ve ebeveynlerin evlilik beklentileri, göçmen kadınların kararlarında belirleyici olmaya devam eder. Chung, kırsal yoksulluğun ve işsizliğin kente gitmeyi zorlayan yönünü anlatırken, şehirde elde edilen gelirin aile içindeki güç dengesini de değiştirdiğini ortaya koyar. Kız çocuklarının ücretli işe katılması, onların yalnızca aileden destek alan kişiler değil, aile bütçesine katkı sunan aktörler olmalarını sağlar. Bu durum ebeveyn otoritesini tamamen ortadan kaldırmaz. Fakat eğitim, iş, eş seçimi ve yaşanacak yer gibi konularda yeni pazarlık alanları açar.
Kitap ayrıca kent yaşamının geçiciliğine dikkat çeker. Göçmenler şehir ekonomisinin merkezinde çalışsalar bile köyleri çoğu zaman ekonomik ve duygusal güvenlik ağı olarak kalır.
Bu ikili bağlılık, Çin iç göçünün kalıcı şehirleşmeden neden farklı işlediğini anlamaya yardımcı olur. Üçüncü olarak, genç kadınların ekonomik hareketliliği,
toplumsal cinsiyet rollerini somut biçimde dönüştürür. Chung, fabrikalardaki genç kadınları tek tip bir işçi kitlesi olarak ele almaz.
Onların kentte çalışmasının özellikle kadınlık, itaat, evlilik ve bağımsızlık hakkındaki beklentileri dönüştürdüğünü gösterir. Kırsal çevrede genç bir kadının hayatı çoğu zaman ailesi, tarım işi ve erken evlilik çerçevesinde düşünülürken, ücretli fabrika emeği farklı bir gelecek tasarlama alanı yaratır. Kadınlar iş başvurularını takip eder, ücretleri karşılaştırır, yatakhane arkadaşlıkları kurar, kurslara katılır ve sosyal çevrelerini yeniden oluştururlar. İngilizce ya da bilgisayar eğitimi arayışı da yalnızca kişisel gelişim isteği değildir. Bu beceriler montaj hattından büro işlerine ya da daha iyi ücretli pozisyonlara geçiş umudu taşır. Kitap, bu hareketliliğin ağır bedellerini de gizlemez. Kentte yalnızlık, iş güvencesizliği, cinsel sömürü riski ve aile baskısı devam eder. Buna karşın Chang'in gözlemi, ekonomik gelir elde eden kadınların kendi hayatları hakkında daha fazla söz söylemeye başlamasıdır. Bu nedenle eser, kadın emeğini sadece sanayi üretiminin ucuz girdisi olarak değil, toplumsal hiyerarşiyi değiştiren bir güç olarak inceler. Değişim eksiksiz ya da eşit değildir ama gündelik kararların içinde görünür hale gelir. Dördüncü olarak, sürekli iş değiştirme. Düzensizlikten çok göçmen emeğin pazarlık yöntemi olarak görünür. Kitapta dikkat çeken olgulardan biri, göçmen işçilerin sık sık iş değiştirmesidir. Dışarıdan bakıldığında bu durum istikrarsızlık ya da mesleki yönsüzlük gibi görünebilir. Chang ise, Dongguan gibi yoğun sanayi bölgelerinde bunun çoğu zaman bilinçli bir ilerleme aracı olduğunu gösterir. İşçiler ücret, fazla mesai, yemek, yatakhane koşulları, iş yükü ve terfi ihtimali bakımından fabrikaları karşılaştırır. Yeni bir iş bulabilme ihtimali, düşük ücretli ya da kötü koşullu bir işverene karşı sınırlı da olsa pazarlık gücü yaratır. Bu hareketliliğin arkasında üretim merkezlerinin büyük miktarda genç emekçiye ihtiyaç duyan yapısı vardır. İş gücü sürekli yenilenir, işçiler de deneyim ve bağlantı kazandıkça daha iyi seçenek arar. Ancak bu mekanizma herkes için eşit işlemez. Eğitim düzeyi, hemşeri ağları, yaş, cinsiyet ve kent bilgisi kimin daha hızlı yükselme şansı bulduğunu etkiler. Ayrıca iş değiştirmek, sosyal bağların ve birikimin sık sık yeniden kurulması demektir. Chang'in yaklaşımı bu nedenle iki yönlüdür. İşçiler edilgen değildir fakat seçme imkanları da kırılgan bir piyasanın sınırları içindedir. Kitap, Çin sanayisinin esnekliğinin yalnızca şirketlerin değil sürekli yer değiştiren insanların davranışlarının da ürünü olduğunu açıklar. Son olarak, kişisel hikayeler ile aile göçü tarihi modern Çin anlatısına farklı bir ölçü kazandırır. Factory Girls, yalnızca iki işçinin yaşam öyküsüne dayanan bir saha çalışması değildir. Chang, kendi ailesinin Çin içindeki hareketlerini ve daha sonra batıya uzanan göç deneyimini de kitabın bazı bölümlerine dahil eder. Bu tercih, güncel işçi göçü ile Çin tarihindeki daha uzun süreli yer değiştirme, eğitim ve sınıf meseleleri arasında bağ kurar. Yazarın aile geçmişi, onun anlatının dışında duran tamamen görünmez bir gözlemci olmadığını da hatırlatır. Buna karşılık kitabın ana ağırlığı yine Wu Chunming ve Lu Qingming'in deneyimlerindedir. Chang, uzun süreli görüşmeler, gözlemler ve kişisel kayıtlar sayesinde ekonomik dönüşümün bireylerde nasıl algılandığını takip eder. Bu yöntem istatistiklerin tek başına cevaplayamayacağı sorulara yaklaşır. Örneğin, bir işçinin neden köyünden ayrıldığı, hangi beceriye yatırım yaptığı, aile beklentisini nasıl yönettiği ya da kentteki statüsünü nasıl kurduğu sayısal veriden çok yaşam anlatısında belirginleşir. Bunun bir sınırı da vardır. İki ana kişinin deneyimi bütün göçmen işçileri temsil edemez ve kitap geniş istatistiksel karşılaştırma arayanları tam olarak doyurmayabilir. Yine de Chang'in seçimi makroekonomik değişim ile kişisel kararlar arasındaki ilişkiyi güçlü biçimde görünür kılar. Sonuç olarak Factory Girls, modern Çin, emek göçü, kadın emeği ve küresel tedarik zincirleriyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Sosyal bilimlere meraklı olanlar, gazetecilik ve anlatı temelli araştırma okuyanlar da eserden yararlanabilir. Kitap, Çin sanayileşmesini yalnızca büyüme oranları, ihracat rakamları veya devlet politikaları üzerinden değerlendirmek yerine, bu dönüşümü yaşayan genç kadınların kararlarına odaklanır. Bu bakış, okura ekonomik değişimin aile ilişkileri, eğitim beklentileri, evlilik, kent kültürü ve kişisel hırs üzerindeki etkilerini birlikte düşünme imkanı verir. Pratik açıdan küresel tüketim ile üretim koşulları arasındaki bağı daha dikkatli kurmaya yardım eder. Entelektüel açıdan ise göçmenlerin ne bütünüyle mağdur ne de sınırsız biçimde özgür bireyler olarak görmenin yetersiz olduğunu hatırlatır. Benzer Çin kitaplarının bir bölümü devlet politikalarına, uluslararası rekabete veya fabrikalardaki kötü koşullara yoğunlaşır. Chang'in farkı, bu büyük konuları uzun süre izlediği kişilerin hayatı içinde işlemesidir. İşçilerin dayanıklılığını romantikleştirmeden, sıkıntılarını da tek açıklama haline getirmeden anlatır. Kendi aile tarihini eklemesi, güncel göçü daha geniş bir tarihsel hareketlilik çerçevesine yerleştirir. Bu nedenle Factory Girls, Çin hakkında genel bir girişten çok,
ekonomik dönüşümün insan yüzünü anlamak isteyenler için kalıcı bir başvuru niteliği taşır.
Destek olmak isterseniz Leslie T. Cheng kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.